güvenmenin ne demek olduğunu her zaman burada yeri geldiğinde vurgulamışımdır, dile getirmişimdir. O gün, yani geçtiğimiz hafta yine o güveni ele aldım. Güvenmenin ne demek olduğunu ben 5 gün, 10 gün o kadar iyi yaşadım ki, güvenmek ne kadar harika bir şey. Ait olduğumuz Tanrı'ya kendimizi tamamen teslim etmek, tamamen ona teslim olmak ayrı bir sevinç, ayrı bir esenlik, huzur yarattığını özellikle altını çizerekten vurgulamıştım sevgili kardeşler. Ve hatırlarsanız 26. bölümden, Yeşaya 26. bölümden 3. ayeti kullanmıştım, değil mi? Güvenmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu üzerinde durarak konuya açıklık getirmeye çalışmıştım. Ve 26.3'ü kilit ayet olarak, anahtar ayet olaraktan kullanmıştım. Ve konunun sonunda da anımsarsanız ne yaptım? Asaf'ın sıkıntılar sonucu geldiği son noktayı dile getirmiştim ve konuyu o şekilde noktalamıştım. Asaf da değişik sıkıntılardan, sorunlardan geçti. Öyle bir noktaya geldi ki Tanrı adamı, en sonunda şunu dedi ki, az daha ayağım Tanrı'dan kayıp gidecekti diyor. Ama daha sonra görüyoruz ki 28. ayette Asaf, biliyorsunuz 73. mezmur, 73. mezmurun 28. ayette Asaf şöyle dedi: benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Onun için hep bugün de aynı noktada birleştik farkındasanız. Gerçekten de aslında yapılması gereken tek şey Tanrı'ya daha yakın olmaktır. Daha yakın olmaya çalışmaktır. Ve şöyle devam ediyor: sığınak yaptım Rabbi kendime diyor. Demek ki eğer kendimizi, evet, Rabbin ellerine teslim edersek, onu bir sığınak olaraktan görürsek, gerçekten de o kendi üzerinde düşeni fazlasıyla yapacak ve bize gerekli olan esenliği verecektir sevgili kardeşler. Onun için gerçekten önemli olan değerli kardeşler, Rabbe yakın olmak. Şimdi Rabbe yakın olmak deyince ne anlıyoruz? Bizler Rabbe nasıl yakın olabiliriz? Ancak değerli kardeşler, Rabbe yakın olmanın en önde olan koşulu Tanrı sözüne yakın olmaktır. Eğer bizler, yani Tanrı sözüne sımsıkı sarılmaktır. Bundan ne anlıyoruz? Tanrı sözüne yakın olmak nedir? Tanrı sözünü düzenli bir şekilde okumaktır. Bilmiyorum tabii ki, ben sizi suçlamak istemiyorum. Kendim için de aynı şeyi soruyorum, söylüyorum. Hangi oranda Tanrı'nın sözünü düzenli bir şekilde okuyoruz? Ve okuduklarımızı, öğrendiklerimizi, elde ettiğimiz o değerli değerleri ya da kazanımları hayatımıza hangi oranda sokuyoruz sevgili kardeşler? Biliyorsunuz, size şu soruyu sorsam hemen söyleyeceksiniz. Tanrı sözünün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu öne çıkaran mezmur hangi mezmurdur? Duydum. 23 Rab çobanımdır. Ama Rabbin sözünü en 119. Değil mi? 119. mezmur Tanrı'nın sözünü en çok öne çıkaran. Hatta bir keresinde burada söylemiştim. 3 ayetin dışında bütün ayetler, 119. mezmur uzun bir mezmur. Bütün ayetler ya Rabbin sözünden bahsediyor, ya vaatlerinden, ya da yasasından. Yani bütün olaraktan Tanrı sözü, Tanrı sözü, Tanrı sözü, Tanrı sözü diyor. Başka bir şey demiyor 119. mezmur bize. Ve orada 165. ayete baktığımız zaman bakın ne diyor. 119, mezmur 119, ayet 165. Yasanı diyor. Ne demek yasa? Yani Tanrı'nın sözleri, değil mi? Tanrı'nın sözleri. Yasanı diyor, Tanrı'nın sözlerini sevenler. Sevenler büyük esenlik bulur diyor. Şimdi bakın, niye Tanrı sözünü seven esenlik içerisinde oluyor? Nasıl bağdaştırabiliriz bunu? Bir bütün olaraktan görebiliriz. Yani Tanrı sözünü sevmek bize bir üstünlük sağlıyor. Bir üstünlük veriyor. Nedir o? Tanrı'nın esenliğine sahip olma üstünlüğü. Şimdi ne bağlantı var Tanrı'nın Tanrı'yı sevmekle esenliğe sahip olmak arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz değerli kardeşler? Düşünebilir misiniz? Bir şey söyleyebilir misiniz? Seven deyince ne anlayabiliriz? Sevenler sözünden ne anlayabiliriz? Aslında burada sevenler derken şunu demek istiyor. Tanrı sözünü yerine getirenler. Şimdi diyeceksiniz niye bunu söylüyorsun Recep kardeş? Söylüyorum neden biliyor musunuz? Hatırlayın. Kardeşlerim hatırlayacaklar. 1. Yuhanna mektubu 5. bölümden paylaşmıştım sizlere. Ve oradan paylaşırken 5. bölümde şöyle bir ifade vardı. Beni seven benim sözlerimi yerine getir. Demek ki sevmek eşittir sözünü yerine getirmek. Demek ki sevenler deyince burada şunu da anlıyoruz biz. Tanrı'nın sözünü yerine getirenler. O zaman şöyle tercüme edelim. Yasanı yani Tanrı sözünü yerine getirenler esenlik içerisinde bulunur. Demek ki esenlikte olmanın koşulu ne? Tanrı'nın sözünü yerine getirmek. Yani okumak yetmiyor. Rabbin sözünü okumak yeterli değil. İyidir, gereklidir ama yeterli değildir. Onu biz hayatımıza soktuğumuz anda bir anlam, bir değer katıyor bizim hayatımıza, kişiliğimize, bizim yaşamımıza sevgili kardeşler. Ama bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. Bir şekilde Rabbin sözüne bağlı yaşayan insanların hiç sorunu olmayacak, hiç sıkıntısı olmayacak. Ekmek elden su gölden dallı güllü ballı güllü bir hayat olacak demek değil bunu söylerken. Benim sıkıntım var mı? Var. Hangimizin sıkıntısı yok? Renkler farklı, ağırlıklar farklı ama var. Hepimizin sıkıntısı var. Ama biliyor musun şunu demek istiyorum. Karışıklık, kargaşalık içerisinde o sıkıntıların bizde yaratmış olduğu o kaos içerisinde esenlik olmaktan söz ediyor burada. Yani sıkıntımız var, sorunlarımız var ama yine esenlik içerisinde devam edebilmemiz mümkün. Onu söylemek istiyoruz sevgili kardeşler. Onun için bunun altını önemli vurgulamak istiyorum. Onun için hep esenlik dedim. Sami de güzel bir giriş yaptı. Teyzeyle, ablayla konuşurken dedi ya, diğer çocuklarından söz ederken umarım çocuklarınızla barış içerisinde, esenlik içerisinde değil mi? Olursunuz diye bir giriş yaptı. Esenlikten, barıştan söz etti. Aslında barış ve esenlik her ne kadar aynı gibi görünse de aslında aynı sözler değil. Çünkü barış karşı durduğun bir kişiyle uyum içerisine girmek, barışmak anlamına geliyor. Ama onun sonucu olan bir şey var, o da esenlik. Yani barışmanın sonucu elde ettiğimiz bir şey, o esenlik oluyor. Yani barış esenliği getiriyor. Tanrı'yla olan barış, İsa Mesih aracıyla olan barış bize ne getirdi? Esenlik getirdi. Onun için esenlik ve barışı burada birazcık böyle küçük de olsa bir ayrı bir şekilde görmemiz lazım. Onun için bugün aslında biraz esenlikten söz etmek istedim. Nasıl bir esenlik? Yani esenlik diyoruz. İnsanların ağzında barış sözünü çok duyuyoruz. Siyaset adamlarının, politikacıların ağzından barış diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Tamam da, güzel de, hoş da. Nasıl bir barış bu? Nasıl bir esenlik? Bu esenliği oluşturan faktörler ne? Özellikler ne? Bunu biraz üzerinde durmak istiyorum. Onun için sizi yine Yuhanna 14. bölüme götürmek istiyorum. Yuhanna 14. bölüme götürmek istiyorum. 25, 26 ve 27. ayetlere. 3 ayete bakacağım. Aslında anahtar ayet 27 olacak benim için. Ama tabii ki 25 ve 26 için de birkaç şey söz söylemem gerekecek sevgili kardeşler. Şöyle diyor. Yuhanna 14, 25, 26 ve 27. ayetler. Sami bir okuyabileceğim mi bir zahmet?
Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.
Ya teşekkür ederim. Şimdi burada tabii ki çok geniş bir konu. Kutsal ruhun içine girmek istemiyorum. O çok geniş bir konu. aslında 27. ayet üzerine dediğim gibi durmak istiyorum. Tanrı'nın bize vermiş olduğu esenlikten söz edeceğim. Şimdi gerçeği ifade etmem gerekiyorsa, söylemem gerekiyorsa değerli kardeşler, içinde bu yaşamakta olduğumuz yeryüzünde gerçek anlamda, altını çiziyorum, gerçek anlamda barıştan söz edebilmek, esenlikten söz edebilmek gerçekten de pek kolay değil. Çünkü etrafımızda birçok savaşlar var, birçok canlar boşu boşuna öldürülüyor değil mi? Ama bazı insanlar, açlıktan ölenler de var, savaştan ölenler de var, değil mi? Terör saldırıları altında hayatını kaybedenler de var. Gerçekten korkunç bir dünyada yaşıyoruz aslında. Gerçeği söylemem gerekir. Onun için barıştan ve esenlikten söz etmek o kadar pek kolay değil. Aynı şekilde bizim Tanrımız da Rabbimiz de İsa Mesih de adım adım çarmıh ölümüne ilerlerken, giderken ister istemez öğrenciler de kaygı içerisindeydiler. Büyük bir korku içerisinde idiler. Kaygılanıyorlardı, endişe duyuyorlardı doğal olaraktan. Ve yüreklerinde olan bu korku onları epey rüzgarın ağacı salladığı gibi böyle silkelemişti onları. Ve durumu tam olarak anlamadılar öğrenciler aslında. Ama ilginç olan, öğrenciler durumu tam olarak anlamamış olsalar da ilginç olan, Rab onlara ne dedi? Buna rağmen yine de bana güvenmeye devam edin. Çünkü geleceğe onları hazırlaması gerekiyordu bir şekilde. Dediler ki tamam, iyi güzel, anlıyorum. Belki birçok şeyi anlamış değilsiniz. Ama ben size diyorum ki bana güvenmeye, bana boyun eğmeye, eğmeye devam edin değerli kardeşler. Onun için şimdi bu 25. ayete baktığımız zaman biliyorsunuz Rabbimiz bu 3 yıllık öğrencilerle birlikte olduğu dönemde Rabbimiz onlara çok şey öğretti. Doğru mu? 3 yıllık süre boyunca, hatta o kadar çok ki kutsal kitapta okuyoruz. Hepsi diyor kaleme alınmış olsaydı kitaplara sığmazdı diyor. Demek ki bizim elimizde mevcut olan olaylar aslında bir kısmı. Belki bunun gibi 10 tane kitap olacaktı, bilmiyorum. Ama bütün bu öğretiler, Rabbimizin yapmış olduğu öğretiler, bütünüyle öğrencilerin kafasında kalabilmesi, onların tümünü akıllarında tutabilmeleri mümkün olamazdı sevgili kardeşler. Mümkün olamazdı. Aynı 25. ayette ifade ettiği gibi biliyorlardı, değil mi? 25. ayette biliyorsunuz diyor, biliyorlardı ama tamamını akıllarında tutamazlardı. Onun için ne gerekiyordu? Onlara öğrettiği dersleri hatırlatabilecek, anımsatabilecek bir kişi gerekiyordu. İşte kutsal ruh diyoruz değil mi? Tesellici, onlara anımsatıcı, destekleyici bir kişi gerekiyordu. Ve kutsal ruhu Rabbimiz gittikten sonra ne yapması gerekiyordu? Onu göndermesi gerekiyordu. Ve bu öğretiler o kadar boldu ki hatta 16. bölüme bakarsanız, Yuhanna 16. bölüme, sonraki bölüme bakarsanız, 15'ten sonraki 16. bölüme bakarsanız 12. ayette ilginç bir ifade kullanıyor. Yani Rabbimizin ne kadar çok şey öğretmek istediği, ne kadar çok şeyin olduğunu orada ifade ediyor. Size daha çok söyleyeceklerim var diyor. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Demek ki her şeyi bir anda öğrenebilmemiz mümkün değil. Değil mi? Her şeyi bir anda öğrenebilmemiz mümkün değil. Öğreti yapılırken aslında önemli bir ilkedir. Her şeyi sırayla ve doğru bir şekilde teker teker yapılması. Onun için Rabbimiz öğrencilerini hiçbir zaman sıkmadı. Yani öğreti konusunda onlara sık boğaz yapmadı. Böyle kafalarını kesip içine bilgiyi doldurmadı yığınlı bir şekilde. Yerinde, zamanlama açısından tam yerindeydi, tam zamandı. Yer ve zaman, her şey tam dört dörtlüktü. Rab teker teker harika bir şekilde ne yaptı? Sindire sindire öğütlerini, uyarılarını, önerilerini düzen içerisinde yerine getirdi. Hamdolsun Rabbimiz. Ve bunu yaptıktan sonra doğal olaraktan onların yanından ayrılması gerekiyordu. Çarmıh ölümüne gitmesi için, bütün canların kurtuluşu için Rabbimiz adım adım çarmıh ölümüne gitmesi gerekiyordu. Ve giderken de onları yalnız bırakmayacaktı. Yani hiçbir şey yokmuş gibi, hadi buraya kadar 3 yılın sonunda her şey bitti, hadi ben gidiyorum, ne haliniz varsa görün. Türkçe'de öyle bir ifade var ya, ne haliniz varsa görün. Bir de arkadan affedersiniz, bir de lanet okuyoruz. Değil mi? Ondan sonra çekip gidiyoruz. Aslında değerli kardeşler, Rabbimiz ne harika ki gerçekten onları yalnız bırakmayacaktı. Ve bu vaadi verirken Matta Rabbin yanındaydı. Yuhanna da onun yanındaydı. Bakın bu vaadi Matta da Yuhanna da, diğer öğrenciler de tabii ki dahi, bunu birebir duydular bu vaadi. Daha sonra Yuhanna ve Matta ne yaptı? Tanrı'nın kutsal ruhunun yönlendirmesiyle, esiniyle Matta kitabı ve Yuhanna kitabı elimizde mevcut, değil mi? Şimdi o zaman teşekkür edebiliriz bu iki kitap için. Matta için ve Yuhanna için. Gerçekten de Rabbin sözleri bize onlar aracılığıyla, Tanrı esiniyle, kutsal ruhun yönlendirmesiyle bize kadar ne oldu? Ulaştırıldı. Sadece onlara değil. Daha sonra onlara katılan kim vardı? Yani birçokları diyor ki Yahuda İskariyot ele verdi İsa'yı. O aradan çıkınca 11'e düştü sayı. Ama 12'yi tamamlayan kimdi? Pavlos olduğunu söylüyorlar çoğu kez. Şimdi Pavlos da onlara katıldı. Ve katıldıktan sonra Pavlos'a baktığımız zaman Pavlos da aynı şeyi söylüyor. Kutsal ruhun yönlendirmesiyle konuştuğunu, sözlerini kutsal ruhun yönlendirmesiyle kişilere aktardığını bize söylüyor. Birinci Korintoslar mektubu, Korintoslar mektubu birinci mektup, ikinci bölüm. Birinci Korintoslar mektubu, ikinci bölüm, 13. ayet. Şöyle diyor, ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, dikkat edin, açıklamada bulunurken, yorumlarken, anlatırken, bakın ne diyor, İnsan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, yani İnsandan değil, insan aklından değil, oradan buradan gelen sözler değil. Ne diyor? Altını çizin. Ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz diyor. Demek ki ruhun sözleri, kutsal ruhun yönlendirmesiyle ne yaptı Pavlos? Öğretilerini yaptı. Bu neyi gösteriyor? Elimizde olan kutsal kitap, Tanrı sözü sevgili kardeşler, onun bunun kitabı değil. Ahmet Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın kitabı değil. Hans'ın da kitabı değil. Bu kitap Tanrı'nın esini. Yani kutsal kitapta Timoteos mektubunda diyor ya, her zaman sık sık kullandığımız 2. Timoteos mektubunda diyor ya, tüm kutsal yazılar Tanrı esinidir. Nedir bu? Yani Tanrı'dan kaynaklandı. Demek ki insandan değil, Tanrı'dan kaynaklandı. Tanrı'nın sözleri olduğunu bizler kabul ediyoruz. Evet, şimdi bu ön açıklamadan sonra 27. ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Kilit ayete bakmanızı rica ediyorum. Ne diyor kilit ayet? Şöyle diyor. Size esenlik bırakıyorum. Hangimizin böyle bir esenliğe ihtiyacı yok ki? Bu yamuk dünyada. Depresyonun diz boyu olduğu dünyada. Sıkıntıların, psikolojik hastalıkların yoğun olduğu bir dünyada. Böyle bir esenliğe kimin ihtiyacı yok? Sorarım. Sami. Değil mi kardeşim? Ben var ya, bu yeni yıla, yani önceki yıllarda da oldu da, bu yeni yılda ne kadar bu esenliğin ihtiyacım olduğunu gördüm. Ne kadar büyük esenliğe ihtiyacım olduğunu gördüm. Değerli kardeşler, bu esenliğe aslında hepimizin ihtiyacı var. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Şimdi bu sözleri Rabbimiz aslında öğrencilere söylediği son sözler. Aslında diyebiliriz ki, burada zaman zaman ifade ettim. Demiştim ki bir kişi ölüme doğru gittiğini anladığında, hemen hatırlayacaksınız belki, ne yapar sevdikleri için? Vasiyette bulunur, değil mi? Yani ölüm öncesi bir dilek yazar. Der ki şu malımı şu kızıma bırakıyorum. Şu malımı şu oğluma bırakıyorum, değil mi? Şunu şuna bırakıyorum diye ölüm öncesi bir dilekte bulunur, vasiyette bulunur, yazar, çizer ve ne yapar? hayatta olacak ya eşine verir ya da yakınına onu teslim eder. Öldükten sonra o vasiyet ne yapar? Yerine getirilir. Öyle mi? Aslında Rabbimizin burada ben size esenliğimi veriyorum derken onu diyor aslında. Tam onu söylüyor. Yani Rabbimizin vasiyetinde yani ölüme gitmezden önceki dönemde bize bırakacağı çok önemli bir şey var. Ne parayla satın alabilirsin ne de maddi değerlerle bunu elde edebilirsin. Rabbimiz bunu çarmıhta her şeyle ödedi. Bir şey ödememize gerek yok. Ama bize bir armağan olaraktan sunuyor. Ne yapıyor? Kendi esenliğini veriyor. Vasiyet ediyor. Yani İbranice'de şalom diyoruz değil mi? Selamet. Eski Türkçe'de selamet. Eğer mümkün olursa aslında bir ilahi var. Bilmiyorum Mikail hatırlar mısın? Biz bunu Türkiye'de çok söylerdik. Kamp yapardık. Şimdi Türkiye'de kamplar çok yapılıyor. O zamanlar bizim zamanımızda 1980'li yıllarda İstanbul'da en azde yapılırdı bu kamp. Bir tane kamp vardı. Türkiye'nin her tarafından gelirlerdi oraya. Böyle 180-200 kişi olurduk. Ve kamp sonrası ilk ayrılanlar uzakta olanlardı. Ve şu ilahiyi söylerdik. Selamet sizin ne olsun, selamet sizin ne olsun, selamet sizin ne olsun, selamet sizin ne olsun. Bu şekilde onları gönderiyorduk. Evet, Rabbimizin bize vermeye çalıştığı esenlik. Kendi selametini, kendi esenliğini bize sunuyor, veriyor değerli kardeşler. Paranın satın alamadığı gerçekten göksel esenlik. Başka bir ifadeyle Tanrı'yla barışmaktan kaynaklanan kalp ve düşünce esenliği. Aslında canımızın gerçek anlamda huzura kavuşması. Tam anlamıyla. Esenliğe kavuşması. Ve ben bu ayet üzerinde birazcık hafta içerisinde kafa yorarken değerli kardeşler gerçekten bizleri teselli edebilecek bu iman hayatında daha böyle dik, daha sağlıklı, daha böyle verimli bir şekilde yürüyebilmemize yardım edebilecek bir takım ilkeleri keşfettim içinde bunun içerisinde. Bu tek ayetin içerisinde aslında çok büyük zenginlik mevcut. Değerli kardeşler. Onun için bu içinde mevcut olan ilkeleri sizlerin bilmediğinizi söylemek istemiyorum. Mutlaka biliyorsunuz ama bildiğimizi hayata sokmak farklı bir şey. Birçok şeyi biliyoruz. Ama hangi oranda yaşama sokuyoruz, devreye sokuyoruz? Asıl sorulması gereken nokta bu değerli kardeşler. Onun için bu esenlik, Rabbimizin bize verdiği esenlik dünyanın hiç bir yerinde ya da insanların sık sık ağzına aldığı bir esenlik değil bu. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan ve çevre koşullarını, çevrede olan bir takım olaylara bağlı olmayan bir esenlik. Şimdi genelde biz bunu söyleriz değil mi? Niye onu söylüyorum? Yani hep şunu deriz. Mesela bugün hava, az önce güneş vardı ama güneşken bir neşe vardı, sevinç vardı. İnsan doğal böyle olması. Karanlık çökünce, değil mi ablacığım öyle değil mi? Karanlık çöktüğü zaman yağmurlu hava. Ne olur insan? Böyle bir hüzün çöker değil mi? Yani yataktan bile çıkmak istemezsin. Dışarı bile çıkmak istemezsin doğal olarak da. Yani durumlar, etraftaki durumlar, çevre ne yapar seni doğal olarak da etkiler değil mi? Ama güneş olduğu zaman açarsın perdeyi. Yaparsın bir Türk kahvesi, oturursun, güneşe bakaraktan keyfini yaşarsın. Doğru mu?
Hep pencereler kar olurdu, penceremi açardım.
Ama güneş olduğu zaman ne kadar güzel. Güneş insanın içini atıyor. Aslında, tabii aslında kutsal kitap bize diyor ki, doğruluk güneşinden söz ediyor. Tanrı'nın kendisi aslında güneşimiz. Bizi aydınlatan, esenliği sağlayan, gerçek esenliği bize veren sevgili kardeşler. Gerçekten eşi benzeri yok. Onun bize vermiş olduğu esenlik. Çünkü onun verdiği esenlik dünyanın bize verdiği sunduğu esenlikten farklı bir esenlik. Onun için bu esenliğin kendine ait bir takım özellikleri var sevgili kardeşler. Keşke böyle bir esenliğe herkes kavuşabilse. Hamdolsun bizler kavuşanlarız. Ama bu esenliğin kıymetini, değerini hepimiz bilmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için gerçekten insanların sözünü ettiği, sıkça dile getirdiği esenlik insanlara ne veriyor? Bunu soralım kendimize. Yani dünyanın sunduğu esenlik Sami'ye ne veriyor? Recep'e ne veriyor? Zahide'ye ne veriyor? Sevgili annesine ne veriyor? Dünyanın bize sunduğu esenlik bize ne kadar esenlik verebiliyor? Ya da Ayşin, Ayşin de değil mi? Ayşin'e ne verebiliyor dünyasal esenlik? Ya da nasıl söyleyeyim? Esenlik dediğimizde herhangi bir sıkıntının, herhangi bir sorunun olmaması mı demektir? Esenlik dediğimiz zaman. Ya da sessizliğin, huzurun egemen olduğu bir durum mudur esenlik? Sessizlik, sakinlik varsa o zaman esenlikten söz edebiliriz mi demek istiyor burada. Aslında dünya nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? Esenliği şu şekilde tanımlıyor. Diyor ki esenlik çevre koşullarına yani durum ve şartlara bağlı olan rahat olma duygusu. Bakın çevre koşullarına bağlı, durum ve şartlara bağlı rahat olma duygusu diyor. Yani ortam iyiyse, yaşadığın çevre iyiyse sen de iyisin. Çevre kötüyse, etraftaki olaylar, gelişmeler kötü yönde gelişiyorsa sen de iyi durumda değilsin. Şimdi şöyle düşünün, hayal edin birazcık. Kuş seslerinin bol olduğu, bazen belki sizler de yaptınız. Ne güzel ifade ettin. Kar yağdığında güneş parlar genelde değil mi? Açarız böyle keyif alırız. Ben de çok severim yürüyüş yapmayı. Her gün de bunu yapmaya çalışıyorum. Duayı da en güzel o zaman yapıyorum. Bazen ağlıyorum, gözyaşı döküyorum. Bağırıyorum, bir tanrım duyuyor, bir ben duyuyorum, bir de kuşlar duyuyor. Oradaki hayvanlar duyuyor benim sesimi. Bağırarak, ağlayarak ben çok dua etmişimdir. Özellikle bu son zamanda kardeşimin yoğun bakımdayken gözyaşlarını burada tabii ki ifade edemem nasıl olduğunu. Ve o durumu düşünün birazcık. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Sağ, sol, yeşillik. Çiçeklerle dolu. Şimdi böyle bir yolda ilerlerken, düşünün birazcık. Böyle bir yolda ilerlerken hangimiz yüreğimizde bir huzur hissetmeyiz? Hafif bir serinlik yüze vuruyor. Kuşlar ötüyor, yeşillik ve çiçekler bol miktarda. Şimdi bilmiyorum hiç gittiniz mi? Tübingen'de botanik bahçesi var. Giden var mı hiç oraya? Tübingen'de bir botanik bahçesi var. 10-12 yıl önce annem ve babam buraya geldiklerinde ben onları oraya götürdüm. Anneyi severse çiçekleri götürmeyeyim annem. Hatta böyle gittiği yerden hep böyle kopartır dedim. Anne yapma kopartma. Oğlum diyor çalarsan tutar, çalmazsan tutmaz. Değil mi? Değil mi? Çalarsa tutar diyordu. Anneciğim bırak şimdi görürlerse ayıp olur falan. Yok çalarsa tutar oğlum. Buradan çok böyle çiçek kıra kıra götürdüğü 3-2,5'u tuttu hakikaten. Yani tutmadı değil. Götürmüş olmasına rağmen tuttu. Ve bir de yani botanik bahçesine ben de gittim. Ve harika bir yer. Harika bir yer. Gerçekten. Ve şeyde bile var. Wilhelmina'da bile bazı tropik bahçeye girdiğiniz zaman bambaşka bir doku. Bir de bu Stuttgart'ta bir şato var. Şatonun bir bahçesi var. Böyle çiçekleri çok güzel bir şekilde böyle biçimli biçimli yapmışlar. O da çok güzel. Bilmiyorum sen hatırlar mısın gittiğimi. Yine biz oraya gitmiştik. Annemi oraya da götürmüştük. Ben anlatamam kelimelerle annemin içinde yaşadığı huzuru. Ah oğlum ne kadar güzel bir yere getirdin beni diye. Böyle büyük keyifle beni övmüştü. Bana teşekkür etti değerli kardeşler. Ama eğer biz dersek ki evet sessizliğin egemen olduğu, yani esenlik eşittir, sessizliğin egemen olduğu, yeşilliğin, çiçeklerin bol olduğu yer olarak olduğunu söylersek o zaman biz esenliğin çevre koşullarına bağlı olduğunu kabul etmemiz lazım. Demek ki esenlik çevre koşullarına bağlı bir esenlik, dünyanın bize sunmaya çalıştığı esenlik sevgili kardeşler. Ama bakıyoruz ki Rabbimizin bize verdiği esenlik. Bakın dikkat edin. Çok farklı bir esenlik. Şimdi 7. ayete bakıyoruz. 27. ayete. Bakın ne diyor. Şimdi Rabbimiz diyor ki size esenlik bırakıyorum. Bu ne demektir? Eğer Rabbimiz bana diyorsa ki size, sana esenlik bırakıyorum. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Esenliğin kaynağı Rabbimin kendisi. Bakın bu çok önemli. Eğer Rab diyorsa ki ben esenlik size bırakıyorum, o zaman bu onu ifade ediyor ki evet, evet esenlik kaynağı benim. Ve aynı ayetin içerisinde diyor ki devamında size diyor kendi esenliğimi veriyorum diyor. Bu ne demektir? Eğer veriyorum diyorsa demek ki sadece kaynağı değil aynı zamanda vericisi, sağlayıcısı. Demek ki sadece kaynağı değil veren de o. Esenliği sağlayan da o. İkinci noktamız. Üçüncü noktamıza baktığımız zaman yine ayetin devamında diyor ki ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum diyor. Bakın bu da çok önemli. Bu neyi gösteriyor sevgili kardeşler? Eğer böyle diyorsa Rabbimiz vermiş olduğu esenlik çok farklı bir esenlik. Özel bir esenlik yani dünyamızın hiçbir yerinde olmadığını haykıran bir esenlik. Üç nokta var burada. Birincisi esenlik kaynağı Rabbimizin kendisi olduğunu söylüyor. İkincisi esenliğin sağlayıcısı yani vericisi Rabbimizin kendisi. Ve bu esenlik öyle bir esenlik ki çok özel. Kendine has. Hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir esenlik. Nasıl bir esenlik bu ya? Ha? Ben kelimelerle size anlatamam. Onun için bakın Pavlos bunu güzel ifade ediyor. Dördüncü bölümde. Pavlos Filipliler'e yazılan mektubun dördüncü bölümünde. Yedinci ayette diyor ki her kavrayışı yani her anlayışı her düşünceyi aşan bir esenlik. Yani bu şunu gösteriyor. Benim düşündüğümden, benim anladığımdan, kavradığımdan çok çok yukarıda olan bir esenlik. Yani sen diyorsan ki ben bunu bu kadar anladım diyor ki hayır. O anladığından çok daha yukarıda. Çok daha yukarıda. Çok daha yukarıda. Her kavrayışı aşan esenlik sevgili kardeşler. Demek ki bu tamamıyla değerli kardeşler gökten Tanrı'dan bize bir hediye olaraktan verilen iman aracılığıyla sahip olduğumuz bir esenlik. Bu esenlik Rabbimiz çarmıh ölümüne giderken onun yüreğinde olan esenlik bu esenlik sevgili kardeşler. Onun için gerçekten Yeşaya peygamber Rabbimizden söz ederken, bu esenliği verenden söz ederken, sağlayıcısından söz ederken, Rabbimizden, İsa Mesih'ten söz ederken ne diyor biliyor musunuz? Yeşaya 9. bölüm 9. ayette. Ne diyor? Hani Noel zamanında, Weihnachten zamanında bunu sık sık okuruz. 9. bölümün 6. ayetinde. Esenlik önderi diyor. Esenlik önderi. Yani esenliğe yön veren. Bakın sadece sağlamıyor, veriyor. Verdikten sonra da o esenliği doğru bir şekilde hayatımızda uyguluyor. Değerli kardeşler yönlendiriyor, yön veriyor. Ondan sonra Pavlos da şu sözlerle bizi teselli ediyor. Romalılar 15. bölümde. Romalılar 15 ayet 33'te diyor ki esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Bakın ne harika bir şey. Benim de aslında arzum toplantının sonunda bu olacak değerli kardeşler. Esenlik veren Tanrı hepimizle birlikte olsun. O zaman şunu söyleyebilir miyiz hepimiz? Efesler mektubu 2. bölümde yer alan şu sözleri hepimiz gönül rahatlığıyla söyleyelim. 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor. Mesih'in kendisi, bakın Mesih'in kendisi esenliğimizdir. Esenliğimizdir. Mesih'in kendisi. Sahip misin Rabbe? Evet. O zaman o esenliğin sahibisin. Ama esenlik yoksa, eğer esenlik duyamıyorsan ya duyumsayamıyorsan yüreğinde, o zaman hayatına bak. Ne kadar yakınsın ona. Ne kadar kardeşimin söylediği gibi sözünü okuyorsun. Ne kadar ona kulak veriyorsun. İnan koşuşturmalar bize engel oluyor. İster istemez. Ama bakışımızı ona bakalım. Gözlerimizi ona dikelim. Esenlik kaynağına, esenlik sağlayıcısına Ve o özel esenliğe dikelim gözlerimizi. Selametimiz, gerçek selametimiz. Hamdolsun. Bunu gerçekten dünya insanı anlayamıyor. Sanki biz çok iyi anlıyoruz. Bakın dünya insanı anlayamıyor. Yani iman etmemiş, İsa ile birlikte daha henüz yürümeye karar vermemiş bir kişi bunu anlayamıyor. Ama biz de anlayamıyoruz. Zaman zaman keşfediyoruz. Bakın ben yürekten söylüyorum. Geçen hafta, burada ben paylaştım sizlere. Geçen hafta o 10 gün yaşadığımı size anlatamam. Öyle bir kaostu benim için. Sen de zamanında yaşadın değil mi Sami? Zaman zaman. Ama Rabbime yüzümü çevirdikten sonra sahip olduğum esenliği ben size kelimelerle anlatamam sevgili kardeşler. Buyur.
Çünkü yani bu durum daha net anlatmam gerek aslında. Çünkü gerçekten önce yani evet Rabbimle sessiz zaman geçirdim ama çok önceki gibi önem vermedim.
Ya.
Çalışmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyor. O zaman Rabbe değil kendi işime baktım, kendime baktım.
Tabii.
Hem mutsuz oldum ya. Hem de sevgim yetmedi. Yani bir dış mülazeti bir şey yapıyorum. Fark ettim. Ay çocuklar için artık sevgim yetmiyor. Huzurum gitti bir şekilde. Ya. Yani gerçekten çok kötü oldum bazı konularda. O zaman hem Rab bana gösterdi işte bana dön yani sözüme dön.
Evet.
Hem de başka arkadaşlar, kardeşlerimiz aynı şeyi söyledi. Ve döndükten sonra hamdolsun gerçekten farklı oldu. Çok farklı oldu. Huzurum,
amin.
Sevgim.
Amin. Geldi. Amin. Çok yürekten katılıyorum. Aslında huzur ve esenlik onun yüreğinde egemen vardı. Ama anlattığı gibi işlerin yoğunluğu, işlere odaklanmış olması ne yaptı? O esenliğin tadını çıkartamadı. Ama ne zaman ki fark etti, kardeşler de onu bir şekilde söyledi. Kendisi de gördü bunu. Bu çok önemli. Önce aklımız başımıza gelmesi lazım. Bu çok önemli. Hani hep diyoruz ya burada kaybolan oğul da geriye dönebilmesi için önce aklı başına gelmesi lazımdı. Ondan sonra geriye döndü biliyorsunuz. Ondan sonra o sevince ulaştı. Sen yaşadığını ben de yakın yaşadım. Yaşamadım değil. Zaman zaman hala yaşıyorum. Ama şunu öğrendim. Recep, Sami çok güzel söyledi. En güvendiğin kişi bile seni hayal kırıklığına uğratabilir. İşler bizi sık boğaz yapabilir. Ama Rab bizi hiçbir zaman bırakmıyor. Bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz için ne gerekiyorsa, bakın ne gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyoruz sevgili kardeşler. Onun için eğer bir sıkıntı varsa, eğer bir sorun içerisindesiniz, eğer, o zaman ben diyorum ki tek bir çözüm var. Emin olun, Asaf'ın yaptığı gibi yüzünüzü Rab'be çevirmek. Bunu yapın. Ben bunu sizden rica ediyorum. Bakın, şu hani biz ayçiçeği diyoruz Türkçe'de. Ama Almanlar Sonnenblumen diyorlar. Değil mi? Aslında doğrusu bu. Güneş çiçeği. Ama biz ayçiçeği diyoruz. Tamam, ay çiçeği diyoruz. Çıt yeriz onu hatta değil mi? Ha, şimdi bakın. Ne yapıyor? O çiçek güneş neredeyse güneşe doğru dönüyor. Güneş battığı zaman o da batıyor. Sabah tekrar çıktığında o da doğuyor. Demek ki aslında biz o şekilde olmamız lazım. Doğruluk güneşine yüzümüzü çevirmemiz lazım. Sorunlar, fırtınalar olduğu zaman bizi silkeleyebilir. Ama biz yüzümüzü ona bakacağız. Ona çevireceğiz. Ve ona çevirerek devam etmeye çalışacağız sevgili kardeşler. Onun için gerçekten de yaşam içerisinde boğuşurken böyle sakin, huzur olarak ifade ettiğimiz bir ortam içerisine girebiliriz. O bize bir rahatlama duygusu verebilir. Bakın yani ben de zaman zaman sokağa çıktığımda, yürüyüş yaptığımda bir rahatlama hissediyorum. Türkiye'de çok yeni bir alışkı var. Şimdi insanlar şehirden kaçıyorlar. Yazlık adı altında ya da kışlık adı altında orman evi diye. Burada da var. Almanlarda Schwarzwald'ın içerisinde, kara ormanın içerisinde orman evleri var. Değil mi? Oraya kaçıyorlar. Şehrin gürültüsünden, pisliğinden o taraflara kaçıyorlar. İnsanlar orada bir huzura kavuşuyorlar mı bence? Evet. Bir huzura kavuştukları kesin. Ama değerli kardeşler, kalıcı bir huzurluk yok. Yani esenlik, sahip olduğu, yakaladıkları esenlik kalıcı değil. Burada bunu söylemek istiyorum. Esenliğe kavuşuyorlar ama kalıcı değil. Onun için gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Tek çözüm, 35 yıldır imanlıyım, bu yoldayım. Rab'le yürümeye çalışıyorum. 79'dan bu yana. Emin olun ben bunu öğrendim. Ne kadar büyük sıkıntı varsa ağırlık arttıkça Rab'be daha çok sırtımı yaslıyorum. Daha çok onu. Tabii ne kadar güzel. Cümlemizin ablamız. Cümlemizin. Kime ait olduğunu bilmek çok önemli gerçekten. Sorunlarımız var ama sorunlarımız içerisinde esenlikte olmamız mümkün sevgili kardeşler. Evet. Öğrencilerin neye gereksinimi olduklarını çok iyi görebilmiştir Rabbimiz. Ve bu nedenle ne yapıyor? Onlara bu güvenceyi verme ihtiyacı duyuyor. Düşünün, ileride büyük bir şok yaşayacaktı bu öğrenciler. İsa bunu gördü. Şok yaşayacaklarını anladı, gördü ve onları teselli etmeye çalıştı. Düşünün, 3 yıl boyunca beraber her şeyi öğrendiler. Yemek istediler, sağlandı. İçecek istediler, sağlandı. Yatak istediler, sağlandı. Her şeyleri sağlandı. Ekmek elden, su gölden güzel bir hayat yaşadılar 3 yıl boyunca. Ve sonra bir anda çarmıha gelmek için çekip gidecekti. Yine kolay. Nasıl birdenbire insanlar akıllarında onu kurabilirlerdi ki ya tamam şimdi her şey yine aynı şekilde devam edecek. Mümkün değil. Onun için kaygı içerisinde düşmeleri gayet doğaldı sevgili kardeşler. Konuyu bitiremeyeceğim ama saat 5'te tam 5'te noktalamak istiyorum. Şunu görmemiz gerekiyor. Bütün bu öğrencilerin Rabbimizle beraber yaşadıklarına baktığımız zaman hiçbir şeyin kontrolsüz, yani Rabbimizin kontrolünün dışında olmadığına tanık oluyoruz. Yani her şeyin Rabbin elinde, onun yönetiminde, bir olayın bir sonraki olayın olması, arkadan başka bir olayın olması, hepsi sırayla aslında yerine geliyordu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sıkıntılar içerisinde olsak, sorunların içerisinde de olsak, tüm en zor, en kötü durumlarla da boğuşuyor olsak, sevgili kardeşler, şunu hiçbir zaman unutmayalım. Tesadüf, hiçbir şey yok. Bakın tekrar söylüyorum. Tesadüf, hiçbir şey yok. Eğer sıkıntılarımız varsa, eğer sorunlarımız varsa acı veriyor olabilir bize. Ama bizim yararımız için. Rab geleceğe bizi adım adım hazırlıyor. Öğrenciler de darmadağın oldu. Allak bullak oldular ama sonunda gördüler ki yanlış olan hiçbir şey yoktu. Siz de bunu görün sevgili kardeşler. Şu an hayatınızda ne oluyorsa, etrafınızda neler oluyorsa tesadüf hiçbir şey yok, yanlış hiçbir şey yok. Her şey onun denetiminde, onun kontrolünde sevgili kardeşler. Onun için başımıza gelen durumlar sonucu yaşamlarımız ne kadar zor çekilmez olsa da ve bazen o durumları biz kontrol edemiyor olsak da ve hiçbir şey yapamayacağımızı hissediyor olsak da, hani eller kollar bağlı bir şekilde eller yukarı diyoruz ya, artık bakıyoruz ki işin içinden çıkarılacak gibi değil. Bitti her şey. Yapacak bir şeyim yok. Ondan sonra başlıyoruz ister istemez isyan bayrağını çekiyoruz değil mi? Rab neden? Neden Rab demeye başlıyoruz? İster istemez. Ve birisi geliyor sanki kulağımıza fısıldıyor. Diyor ki gülerekten böyle. Senin inandığın Rab bu mu? Sen böyle bir Rab'be mi inanıyorsun? Alay ediyor bizimle. Doğru mu sevgili kardeşler? Ama aslında yapılması gereken, tekrar vurguluyorum, hiçbir şey Rabbimize odaklanmamıza engel olmasın. Hiçbir şey sevgili kardeşler. Hiçbir şey. Her şey onun kontrolünde. Bakın, belki son olaraktan şöyle söyleyeyim. Atlayaraktan. 23. mezmurdan söz ettin değil mi? Tesadüf değil. Ben de bak oradan bir şey koydum buraya. Davut, hani ben sık sık kullandığım bir ifade var. Pişmiş tavuğun başına bile gelmedi Davut'un başına gelenler. Nelerden geçti? Ne sıkıntılardan geçti? Ve biliyor musunuz? Davut 23. mezmurda ne dedi biliyor musunuz? Açalım o mezmuru. Onunla da noktalayalım. Fazla hiç uzatmaya gerek yok. Bence tam uygundur noktalamak için. 23. mezmura bakıyoruz. Çok sevdiğim bir mezmurdur benim de. Kim sevmiyor ki? Yani ben hepinize sorsam birçoğumuz aynı noktada birleşiriz. Sevdiğimiz bir mezmur olduğunu söyleriz. Bakın 23. mezmura. Ne ile başlıyor? Rab çobanımdır. Bakın. Şimdi nasıl birbirine bağlı? Bakın. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz diyor. Bakın bu ne demektir? Ne anlıyoruz buradan? Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Şudur. Burada bazen söylemişimdir. Rab çobandır demek başkadır bir şey. Ama Rab çobanımdır. Yani benim çobanımdır dediğin zaman ne yapıyorsun? Onu kişiselleştiriyorsun. Kendine mal ediyorsun. Doğru mu? Ha, eğer sen diyorsan ki Rab benim çobanımdır, işte o zaman eksiğin olmayacak demektir. Eğer Rab senin çobanınsa Mikail, o zaman hiçbir eksiğin olmayacak değerli kardeşim. O zaman diyor ki beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam çünkü sen benimlesin. Bakın eğer Rab çobanımsa, eğer Rab benimle ise sakin sular nedir? Esenliğin, huzurun kaynağı. Değerli kardeşler, çocuğunun altını bağlamak için giderken Mikail bir ayet söyledi. Aslında sular yanına dikeceğim diyor ve kökleriniz sulara salacak kendini ve diyor ki her zaman yeşil olacaksın diyor değil mi? Her zaman taze olacaksın öyle diyor. Her zaman yeşil olacaksın yani taze olacaksın değil mi? Oku bak orada öyle olur.
Öylesi akarsu
yani yakılmış ağaç gibidir. Mevsimini verir. Ha, bak hiç solmaz yani yeşil, yemyeşil, her zaman yeşil, her zaman verimli. Eğer biz şunu diyebiliyorsak değerli kardeşler, Rab benim çobanımdır diyebiliyorsak eğer o zaman şundan emin olun, o seni esenliğindir, o senin huzurundur, o senin her şeyinin sağlayıcısıdır. O zaman gelin yüreklerimizi eğelim, böyle bir çobana yürekten, candan hamd edelim sevgili kardeşler. Gerçekten, gerçekten bu esenliğe, gerçek esenliğe kavuşmanın dünyanın bize sunduğu esenlikten çok farklı olan esenliğe kavuşmanın ön koşulu ona sımsıkı sarılmak. Gelin ona sımsıkı sarılalım ve yüreklerimizi eğelim. Rab ile olan ilişkimize bakalım hangi noktadayız, hangi noktada o esenliğin tadını çıkartarak hayatımıza devam ediyoruz. Bir 20 saniye, 15-20 saniye kalalım. Sami kardeş her zamanki gibi Türkçe olaraktan duayla toplantımızı kapatır.